Ayrım 6.
Arkadaşlarının hiçbir fikri olmamasına rağmen Papa bir süredir gözlerini bir kızdan alamıyordu. Kız her sabah pazara aynı saatte geliyor, sonra da çabucak kalabalığın arasında gözden kayboluyordu. Bir saat sonra kucağında bir tomar sebze veya bir un çuvalıyla geri dönüyor, oturduğu mahalleye doğru yol alıyordu. Bu kısa anlar babamın gününün en önemli zamanlarıydı ve her zaman tezgahının başında kızı izliyordu. Sesini hiç duymamış olmasına rağmen kız her nasılsa içinde bir şeyleri hareketlendiriyordu. Bu kız tahmin edeceğiniz gibi annem Agnes'tı. Babam duygularını pek gizleyememiş olmalıydı. Çünkü annem onun bir kümesin kapısında ne yapacağını bilemez halde duran köpek yavrusu gibi kendisini izlediğinin farkındaydı. Babamı soruşturmuş ve ününü öğrenmişti. Her nedense babamla ilgili dövüş ve yaramazlık hikayeleri onu heyecanlandırmıştı. Her gün annesinin kendisini pazara göndermesini sabırsızlıkla bekliyordu. Daha tahta tezgahların arasına girmeden kalbi çocukluğunda dans ettiği Shivoda davulları gibi atıyordu. Babamın bakışlarını üzerinde hissederek geçerken sırıtmamak için bütün gayretini gösteriyordu. Annem kendini belli etmemeliydi. Yakalanması kolay bir balık gibi görünmemek zorundaydı. Bu bakışma oyunu birkaç ay devam etti ve annem bu adamın hamle yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Böylesine güçlü ve cesursa o zaman neden kendisinden korkuyordu ki? Babamın anlattığına göre annem hep izlenemeyecek kadar uzakta duruyordu ve evet babam aynı zamanda korkuyordu da. Sonunda annem bu güçlü ve iri yarı adamı sınamaya karar verdi. Bir sabah babam onun pazara girdiğini gördü ve her zamanki gibi çabucak gözden kayboldu. Ama bu kez annem farklı bir şey yaptı. Pazardan geçerken doğruca babamın önünden geçecek şekilde yeni bir yol izledi. Babam heyecanlandı ama ya şimdi hareket edecek geçecekti ya da bunu bir daha asla yapamayacaktı. İşte fırsat diye düşündü ama ona ne diyeceğim ki? Düşünecek zamanı yoktu çünkü saniyeler içinde annem tam önüne gelmişti. Babam onu ilk kez o kadar yakından görüyordu ve tenini görünce kalbi yerinden fırlayacak gibi olmuştu. Her nasılsa cesaretini topladı ve tezgahından fırladı. Annem yanından geçerken babam ona bağırdı. ''Hayatımda gördüğüm en güzel kadınsın.'' Annem olduğu yerde durdu ve dönüp ona baktı. Babam tezgahının önünde kollarını iki yana açmış halde annemin gözlerinin içine bakıyordu. ''Seni bütün hayatım boyunca sevdim.'' dedi babam. ''Ve seninle evlenmek istiyorum.'' Annem kontrolünü kaybetmemeye çalışarak durdu. ''Bunu düşünmem gerek.'' dedi ve dönüp koşmaya başladı. Babam ona pek fazla zaman tanımadı. O gün öğleden sonra annemin evine giderek teklifini tekrarladı. Ertesi gün yine aynı şeyi yaptı. Ağabeyi Bakili, annemi babamla ilgili uyardı. Bakili de pazarda tüccardı ve babamın ününü biliyordu. ''Sürekli barlarda içki içip kavga ediyor.'' dedi. ''Kardeşim, bu adamdan iyi koca olmaz.'' ''Umurumda değil.'' dedi annem. ''Güçlü biri ve onu seviyorum.'' Bakili durumu ailesine açıkladı. Büyük annem Rose sert bir kadındı. O kadar ki büyük babam pazarda terzi olarak çalışırken büyük annem aile evlerini kendi elleriyle yapmıştı. Hatta ocağı inşa etmiş, tuğlaları kendi dizmişti ki bu bugün bile kadın işi değildir. Büyük babam ve büyük annem haberi alınca annemle konuştular. ''Doğruyu söyle Agnes, bu adamla ilgili ciddi misin?'' ''Evet'' dedi annem, ''kesinlikle ciddiyim.'' Meğer büyük babam da köyler arası bir yarışmada dans edişini gördükten sonra büyük anneme aynı şekilde evlenme teklif etmiş. ''Dans edişi beni bir anda etkilemişti,'' diyordu büyük babam. ''Ve kendime onunla evleneceğim,'' dedim. Köydeki genç kızlardan birini göndererek büyük anneme kendisiyle konuşmak istediğini bildirmiş. Büyük annem de onunla görüşmüştü. ''Benimle konuşmak mı istiyorsun?'' demişti. ''O zaman konuş. Ne istiyorsun?'' ''Karım olmanı,'' demişti büyük babam. Şimdi kendi kızlarına ne diyeceklerdi? 6 ay sonra Agnes babamla evlendi ve ertesi yıl ablam Annie dünyaya geldi. Ama bütün bu yeni gelişmeler arasında bile babam papa olarak kalmaya devam etti. Papanın sarhoş yaşam tarzı çok geçmeden etkisini göstermeye başladı. Annem onun eve sarhoş gelmesinden ve alkol kokmasından giderek bıkmaya başlamıştı. Sık sık kavga ediyorlardı. Kapkaranlık bir dönemdi. Babamın en yakın arkadaşlarından birçoğu ya ölüyor, ya hapse giriyor ya da öylece ortadan kayboluyordu. Önce arkadaşı Cafu, barlardaki bir fahişeden bomba adıyla bilinen bel soğukluğu hastalığı kaptı ve testislerine giden damarlar şişip çürüdü. Bir gün patladılar ve Cafu öldü. Vanza adındaki bir diğer arkadaşı bir kız yüzünden barda dövülerek öldürüldü. Kasabaya gelen yeni fahişe hem Vanza hem de arkadaşıyla flört etme hatasına düşmüştü. Gecenin sonunda kadını eve hangisinin götüreceğine karar verememişler ve dövüşme yolunu seçmişlerdi. Her şey masum bir şekilde başlamıştı ama neler olduğu anlaşılmadan Vanza bir kan gölünde yatıvermişti. Elbette ki fahişe ilk yumruktan önce kaçmıştı ve bir daha geri dönmemişti. Doğa'da peder Jiji Shikanheni adında ünlü bir vaiz vardı ve babamın en sadık müşterilerinden biriydi. Peder Jiji, Doğa'daki en büyük Presbiteryan kiliselerinden birini yönetiyordu ve bölgesinde daha küçük olmak üzere 25 ibadethane daha vardı. Sık sık babamın tezgahında durur ve bir çuval pirinç alır, o sırada ikisi sohbet ederdi. Bir gün peder ruhunun derinliklerini görür gibi babamın gözlerine baktı. Kanvamba dedi. Evet, Tanrı'nın seni sevdiğini ama içki içip kavga ettiğin ve sorun çıkardığın zamanlar onu hayal kırıklığına uğrattığını biliyor musun? Teşekkürler peder ama iyi haber şu ki onu hayal kırıklığına uğratmana rağmen o seni geri almaya hazır. Senin ona dönmeni istiyor. Teşekkürler peder dedi babam kibar davranmaya çalışarak. Haklısınız. Birkaç gece sonra babam her zamanki gibi bir barda içerken bir adam yaklaşıp birasını devirdi. Adam sarhoştu ve oradaki en iri yarı adamla dövüşmek istiyordu. Babam ona istediğinden fazlasını verdi. Birkaç saniye içinde adam kulaklarından süzülen kanla yerde yatıyordu. Etraftakiler adamı dayaktan öldürmeden önce babamı onun üzerinden zor almışlardı. Çok geçmeden polis geldi ve babam tutuklandı. Bu sefer gerçekten çok ileri gittin dedi polis memuru. Doğa'daki başsavcı Bay Kabisa adında bir kilise diyakozuydu ve o da babamın sadık müşterilerinden biriydi. Kabisa babamın hapishanede mahkemesini beklediğini duyunca bizzat ziyaretine gitti. Kanvamba dedi. Bu gereksiz kavgalara bulaşmaman konusunda seni hep uyarmıştım. Bir gün ya öleceksin ya da birini öldüreceksin. Olanlara bir bak. Sen arkadaşımsın ve seni kaybetmek istemiyorum. Bugün mahkemeye çıkıp yargılanman gerekiyor diye devam etti Kabisa. Muhtemelen hüküm giyeceksin ve hapse gireceksin. Belki de Zaleka'ya gönderileceksin. Oradaki şartları duymuşsundur. Muhtemelen oradan canlı çıkamazsın. Bay Kabisa sonra yaklaştı ve tıpkı peder Jeje'nin yaptığı gibi babamın gözlerinin içine baktı. Ben senin hapse girmeni istemiyorum. Seni bekleyen daha iyi bir yazgı olduğunu biliyorum. Bu dosyaları yırtıp seni salıvermeye hazırım ama bana bir söz vermen gerekiyor. Ne istersen dedi babam. Hayatını Tanrı'ya adayacaksın. Babam elbette ki hapisten çıkmak için bu şartı mutlulukla kabul etti. Ama adamın söyledikleri aklından çıkmamıştı. O akşam ve ertesi gün boyunca bu düşünceler ona rahat vermedi. Ertesi gece uyurken babam bir rüya gördü. Bütün görebildiği sonsuz ve karanlık bir boşluktu. Şaşkındı, korkuyordu. Sanki kör olmuştu ve bir türlü uyanamıyordu. Sonra cennetten megafonla seslenir gibi birinin konuştuğunu duydu. Bunlar seni yok edecek. Kendini bana ada. Babam sabah uyandığında bütün vücudu bir kuş yavrusununki gibi titriyordu. Geçen hafta boyunca aldığı uyarılara ek olarak bu rüya, aldırmazlık edemeyeceği kadar açık ve ciddi bir mesaja benziyordu. Yanında uyuyan annemi uyandırdı. Karıcığım, bugün kendimi Tanrı'ya adıyorum, dedi. İşaretleri gördüm ve değişim zamanı geldi. Aynı sabah doğruca işe gitmek yerine babam önce peder Jeje'yi görmek için kiliseye uğradı. Peder yerindeydi. İşte geldim dedi babam ve hazırım. Annem her gece işten sonra doğruca eve gelen, çocuklarına yiyecek ve ilaç almak için bolca parası olan bu yeni adamı tanımakta zorlanıyordu. Çok mutluydu ama aynı zamanda kocasının bu değişimine inanamıyordu. Haftalar boyunca her akşam babam kapıdan girdiğinde annem onu yanına çağırarak içki içip içmediğini anlamak için üzerini kokladı. Babam seyyah tüccarlık yapar ve içki içerken abi John'un işi patlamaya başlamıştı. 1960'ların sonu, 1970'lerin başında Başkan Banda, Wimbe ve Kasungu yakınlarında büyük çiftlikler yaptırıyordu. Dolayısıyla yerel halk için bolca iş vardı. İnşaat sözleşmeleri altın değerindeydi ve John amcam bu taşeronları kiralayan yöneticilerden bazılarını tanıyordu. Bir tür kelle avcısı gibi çalışan amcam bu işler için güvenilir, becerikli adamlar buluyordu. Yargılarında daima doğru davrandığından çiftlikler ona bol para getiriyordu. John amca yıllar boyunca çiftlikler için çalıştıktan sonra bir çiftlik ithalat işi kuracak kadar para kazanmıştı. Darı tohumu ve gübre alıp yerel çiftçilere satıyordu. Büyük pazarda küçük bir dükkanı bile vardı. Bu işte başarılı oldu ve birkaç yıl içinde onu satıp Şef Wimbe'den 24 hektarlık toprak satın alarak darıyla Borley tütünü ekmeye başladı. John amcanın gübre alacak parası olduğundan tarlalarında yetişen tütün en yüksek kalitedeydi. Tarlalarında hiç yabani ot büyümüyordu ve yaprakları büyürken koyu yeşil renkte, kuruduktan sonra ise ince kırmızı damarlı sütlü çikolata renginde oluyordu. Tütünü her yıl Lilongwe'de düzenlenen ve çiftçilerin 100 kilogramlık balyalarla ürünlerini sattığı açık artırmalarda yüksek fiyat alıyordu. Tek bir iyi tütün balyası 17 torba daha gübre ediyor, havalar iyi gittiği takdirde çiftliğin gücünü korumasını sağlıyordu. 1989 yılında ben bir yaşımdayken, John amcam bir arkadaşının nişanı için Dova'ya geldi ve bize uğradı. O gece babamla yürüyüşe çıktılar. Köye dönüp benimle birlikte tarımla uğraşsana, dedi John amcam. İşler iyi gidiyor. Görebiliyorum, dedi babam. Ama çiftçilik zaman alan bir iş. Ben ticarete çok alıştım. Yeni bir şeye nasıl başlayabilirim? Uzun zaman aldığı doğru. Ama bu zamana biraz da para yatırırsan getirisi çok fazla. Bak, ben tütünden neler kazanıyorum. Öyle bir kâr marjı ticareti imkansızdır. İkinci el giysiler ve pirinç ticareti sana ayda ne kadar getiriyor? %5 mi? 4, dedi babam. Yakında bu çocukları doyuramayacağım. Ben yersem işim bozulur. O zaman eve dön kardeşim. Orada seni kocaman bir yer bekliyor. Babam ağabeyine içkiyi bıraktığını ve artık hayatını Tanrı'ya adadığını söyledi. O halde bunu baştan başlamak için bir fırsat olarak gör, dedi John amcam. Bir işaret olarak düşün. Pekala, dedi babam. Beni ikna ettin. Artık 3 kardeştik. Kız kardeşim Asya yakın zamanda doğmuştu. Ve babam bunu karşı koyamayacağı bir fırsat olarak görmüştü. Birkaç hafta sonra pazardaki tezgahını sattı ve bütün eşyalarımızı, giysilerimiz, çanak çömleklerimiz, tencere ve tavalarımız ve radyomuz bir UTM, United Transport Malawi otobüsünün üzerine yükledi. 4 saatlik bir yolculuktan sonra akrabalarımızın bizi beklediği Wimbe Alışveriş Merkezi'ne ulaştık. Masitala köyüne gidip John amcamın evinin yakınlarındaki tek odalı bir eve taşınmamıza yardım ettiler. Böylece babam çiftçi oldu, benim de çocukluğum başladı. Gelişimizden bir süre sonra John amcam, Şef Wimbe'den biraz daha toprak satın aldı ve babama evimizden 2 kilometre mesafede yarım hektarlık bir alan verdi. Orada satmak için kendi tütünümüzü ve yanında yemek için darı ile diğer türde sebzeler yetiştirmeye başladık. Darı, Mısır'ın diğer adıydı ve bu hikayenin sonunda Mısır hakkında ne kadar çok şey öğrendiğinize inanamayacaksınız. Biz yeni geldiğimizde John amcam tütün ekmekle meşguldü ve bu babamın yardımını gerektiren ilk konuydu. Babam sabah daha da horozlar ötmeden uyanıyor, vadideki Dambo denen bataklıklara gidiyordu. Tütün tohumlarının kök salabilmesi için bolca suya ihtiyacı olduğundan, birçok çiftçi her gün kolayca sulayabilecekleri şekilde damboların yakınında fidanlık alanı kurar. Her çiftçinin bataklığın yakınında kendi alanı vardır. Bu olanlar kağıt veya imzalarla resmileştirilmiş yerler değil, sadece her zaman senin olduğunu bildiğin bir toprak parçasıdır. Orada sadece su yoktur. Aynı zamanda toprak da simsiyahtır ve tütünün güçlenmesini sağlayacak besinlerle doludur. Fidanlık ekimi yağmur sezonundan hemen önce havanın en sıcak olduğu zamanda yapılır. İş zor ve kirlidir. Babam da hemen yoruluyordu. O ilk haftalarda pazar yerindeki tezgahını, orada oturup arkadaşları ve müşterileriyle sürdürdüğü sohbetleri, öğlende ailesini görmek için bir saat ara verişini, hatta işe dönmeden önce biraz kestirişini hayal ediyordu. Ağabeyine bir hata yaptığını söyleyip Dova'ya dönmek daha kolay olurdu. Ama babam inat etti ve işini sürdürdü. John amcamın kazandığı parayı görmüştü ve aynı şeyi kendisi de istiyordu. O kadar geç saatlere kadar çalışırdı ki ağabeyi sık sık onun dambaya düşmesinden korkarak ziyaretine giderdi. "Biraz ara ver kardeşim," derdi. "Yarına da biraz bırak. Gücünü koru, ihtiyacın olacak." "Sadece biraz daha," derdi babam, baştan aşağı çamurla kaplanmış halde.